Ayrım 8, sayfa 103. Ben olsam açıklardım. Mal varlığı herkesçe merak konusu olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şöyle demiş. 2003 yılında biliyorsunuz benle ilgili bir dava açmışlardı. Mal varlığım o zaman açıklandı. Medyada dün de yer alan haberlere göre hemen ardından da eklemiş. Benim açıklanacak mal varlığım yok, benimkiler zaten açıklanmış. Erdoğan'ın bu tavrı neyi gösteriyor? Siyasi çevrelere göre CHP Genel Başkanı Deniz Baykal başta olmak üzere ısrarla mal varlığını açıklamasını isteyen muhalefetle inatlaştığını. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği doğru olabilir. Doğrudur da. Hangi söylediğimi? 2003 yılında hakkında açılan dava sırasında mal varlığını beyan edip açıkladığı. Ancak Sayın Erdoğan'ın yerinde olsaydım bu işi daha fazla uzatmayıp mal beyanımı açıklardım. Neden açıklardım? Türkiye'nin gündeminin mal beyanımı konusundaki polemiklerle işgal edilmesine göz yummamak için, kamuoyunda kuşku yaratılmasın veya yaratılmak istenmesinin önüne geçmek için, kafalarda oluşan ya da oluşturulmaya çalışılan soru işaretlerinin çoğalmasına engel olmak için. Dedim ya, ben olsam. Çünkü artık kamuoyu kişinin istediğinde mal varlığını açıklamasının önünde yasal engel olduğu gerekçesini itibar etmiyor. Neden etmiyor? Ana muhalefet ve muhalefet liderlerinden AKP'li bazı milletvekillerine kadar birçok politikacı mal varlığını açıkladığı için. Liderlere göre de bazı hukukçulara göre de kişinin kendi istediğiyle mal varlığını açıklamasının suç olmadığı, suç olanın bir başkasının mal varlığının açıklanması olduğuna dikkat çekildiği için. Doğrudur ya da doğru değildir ama savunulan bu. Ne demek mi istiyorum? Kimseyi suçlamıyor, kimseyi karalamıyor, sadece ben olsaydım bütün bunları göz önüne alarak açıklardım demek istiyorum. Hepsi bu. Rötarlı da olsa. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığına ilişkin önceki yazımda anımsayacağınız gibi şöyle demiştim. Sayın Erdoğan'ın yerinde olsaydım bu işi daha fazla uzatmayıp mal beyanımı açıklardım. Türkiye gündeminin mal beyanım konusundaki polemiklerle işgal edilmesine, kamuoyunda kuşku yaratılmasına, kafalarda oluşan soru işaretlerinin çoğalmasına engel olurdum. Başbakan Erdoğan ne yaptı? Tesadüftür ki bu yazımızdan bir gün sonra, yani dün, fikir değiştirip internet aracılığıyla mal beyanında bulundu. Yani mal varlığını kamuoyuna açıkladı. Çok da iyi etti. AKP'li Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın servetine ilişkin söylediği belirtilen bir sözün ardından kendisini hedef alan mal varlığı tartışmasına noktayı koydu. Tayyip Bey keşke bu açıklamayı daha önce yapsaydı veya yaptırsaydı da sorunları dağ gibi büyüyen Türkiye bunca zamandır başbakanın mal varlığı tartışmalarına kilitlenmeseydi. Sözün özü Başbakan Erdoğan'ın merak konusu olan mal varlığı gecikmeli de olsa açıklandı. Daha düne kadar yasa gereği açıklamak yasaktır, suçtur dediği servetinin ne olduğunu tüm ayrıntılarıyla gözler önüne serdi. Madem suçsa niçin mi açıkladı? Hukukçuların deyimiyle yasak olanın kişinin kendi mal varlığını açıklaması değil, birinin bir başkasının mal varlığını açıklamak olduğu gerçeğini ya başından beri bildiği veya yeni öğrendiği için. Öyle ya da böyle bu işte bitti. Millet ana muhalefet partisi liderinin de, iktidar partisi liderinin de banka hesaplarında ne kadar parası olduğunu öğrenmiş oldu. İşte Deniz Baykal'ın nakit serveti, 120 bin YTL. İşte Tayyip Erdoğan'ın nakit serveti, 1 milyon 361 bin YTL. Ne para ama mı? Boşuna zenginin parası züğürdün çenesini yorar dememişler. Sayesinde bir takım elbise kazandım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la karşılaşırsam kendisine teşekkür edeceğim. Evet, evet, gerçekten de teşekkür edeceğim. Niçin mi? Beni haklı çıkarttığı için, sayesinde bir takım elbise kazandığım için. Kimden mi? İddiaya girdiğim Erdoğan taraftarı bir arkadaşımdan. Hangi konuda mı? Tayyip Bey'in CHP Genel Başkanı Deniz Baykal başta olmak üzere, muhalefetteki politikacıların ısrarla açıkla dediği servetini açıklayıp açıklamayacağı konusunda. Arkadaşım kesinlikle açıklayacak dedi. Bendeniz hayır açıklamayacak dedim. Var mısın iddiaya dedi. Elbette varım dedim. Bir takım elbisesine dedi. Aynen kabul. İstersen iki takım olsun dedim. Ve de bütün Türkiye'nin merakla heyecanla beklediği Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında servetinin miktarını M'sinden dahi söz etmemesi üzerine hemen telefonla aradım sevgili arkadaşıma şöyle dedim. Elbisemin rengi gri olsun. Telefonun ucundan gelen yanıt şu oldu. Haklıymışsın kaybettim hayal kırıklığına uğradım. Ardından da ekledi. Ama neden açıklamadığını doğrusu anlayamadım. Yasaya göre suç ise diğer liderlerin için açıklıyor. Neyse diyeceğim o ki Sayın Erdoğan'ın sayesinde hayli zamandır almayı düşünüp de alamadığım gri renkli bir takım elbiseye kondum. Artık giydikçe kendisini anar, kulaklarını çınlatırım. Dokunulmazlığı da halka sorsalar ya. Türbanı referanduma götürmekten söz edip duran AKP'li politikacılara bir önerim olacak. Neyi mi önereceğim? Türbandan önce dokunulmazlığın referanduma götürülmesini. Yani halka kamusal alanda sıkma baş yasağını kaldıralım mı kaldırmayalım mı daha önce, milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıralım mı kaldırmayalım mı diye sormalarını. Diyeceksiniz ki halka sormalarına ne gerek var, zaten seçim öncesi dokunulmazlıkları kaldıracaklarına dair söz vermemişler miydi? Vermişlerdi ama o seçim öncesiydi. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal aylardır dokunulmazlıkları kaldıralım deyip duruyor. Vekillerden de hesap sorulsun kampanyasına destek veren vatandaşların sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Ancak AKP'li politikacılardan çıt çıkmıyor. Her konuda konuşan, her söze misliyle yanıt veren AKP'liler bu konu gündeme geldiğinde sessiz kalmayı, başka işleri gündeme getirmekle kapatmayı tercih ediyor. Niçin mi? Orasına siz karar verin. Uzun sözün kısası, sık sık referandumdan söz edip duran AKP'li politikacılara dokunulmazlık referandumu önerisinde bulunuyorum. Şener'in doğru tespiti. Türkiye'de var olması gerekip de olmayan politik bir zihniyetin eksikliği yaşanıyor. Hangi zihniyet mi? Devlet Bakanı Abdüllatif Şener'in dikkat çektiği, başarısız olursam, güven kaybına uğrarsam istifa ederim zihniyetinin. Zaman zaman yaptığı doğru tespitler, dobra konuşmalarla gündeme gelen Devlet Bakanı Abdüllatif Şener, Milliyet Gazetesi'nin dünkü sayısında yayınlanan röportajında bakın ne diyordu. Gelişmiş ülkelerde siyasiler iradeleri dışında bile gelişse sorumluluk alanlarındaki olumsuzluklar üzerine istifa ediyor. Toplumun güvenini boşa çıkaran istifa ediyor. Böyle bir geleneğin Türkiye'de olmaması siyasal hayatımızda önemli eksikliktir. Türkiye'de istifa müessesesinin işletilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Şener sözlerini şöyle sürdürüyordu. İstifayı etik mesele olarak görmek ve sağlıklı bir yapıda çalışması için çaba harcamak gerekiyor. Eminim içinizden şunu diyeceksiniz, doğru söze ne denir? Tıpkı benim dediğim gibi. Devlet Bakanı Abdüllatif Şener bu sözleriyle hayli önemli bir gerçeğe dikkat çekiyordu. Politikada sorumluluk üstlenmeme, başarısızlığı, hayatı önemsememe, güven kaybını umursamama, istifa müessesesini çalıştırmama gerçeğine. Bu ne demektir? Yaptığı hatadan, verdiği yanlış karardan, yaptığı olumsuz icraatın ötürü kimse sorumluluk üstlenmiyor, kimse oturduğu koltuğu terk etmek istemiyor demektir. Evet, politika dünyasına şöyle bir göz attığımızda Türkiye'de istifa müessesesinin çalışmadığını, iktidarla mensup bazı politikacıların ülkeyi ayağa kaldıran olaylarda dahi istifanın iyisinden bile söz etmediklerini, istifa çağrılarını duymamazdan geldiklerini hatırlarız. Niçin mi? Bazı politikacılar sözcüğünü kullanıyorum. Geçmişte sayıları az da olsa bazı politikacıların gerektiğinde gözlerini kırpmadan oturdukları makamlardan kalkmayı bildiklerini unutmadığımız için. Kimlerden mi söz ediyorum? İki kez başbakanlık görevini bırakan Bülent Ecevit gibi devlet adamlarından. Dileriz Sayın Şener'in de arzuladığı gibi bütün gelişmiş ülkelerde işlevini sürdüren istifa müessesesinin önemi bizim politikacılar tarafından da anlaşılır ve Türkiye özlemini duyduğu politik zihniyete mucize eseri de olsa kavuşur. Doğru söze ne denir? Görünen o ki AKP'li bazı politikacılar da artık gerçeğin farkına varmaya başladı. Hangi gerçeğin mi? Bizim 3 yılı aşkın süredir bu sütunda dikkat çekmeye çalıştığımız şu gerçeğin. AKP kendi siyasi görüşünü destekleyenlerin değil, başarısız olan diğer partilere yönelik tepki oylarının sayesinde iktidara geldi. İşte bunun benzeri görüş Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Mehmet Dülger'den geldi. DYP kökenli AKP Milletvekili Dülger, Habertürk'teki basın kulübü programında bakın ne diyordu. 3 Kasım istisnai bir seçimdi, tepki seçimiydi. Diğer partiler çok yıpranmıştı. AKP'nin bu gerçeği unutmaması çok ciddi bir seçim görmesi lazım. Türkiye'nin deneyimli politikacılarından Mehmet Dülger bu sözleriyle unutulmaması gereken gerçeği hatırlatıyor. Partisinin yöneticilerini ve mensuplarını adeta AKP'nin siyasi görüşünün benimsenmesi nedeniyle iktidara getirilmediği konusunda uyarıyordu. AKP'li politikacılar Mehmet Dülger'in bu sözlerine kızar mı kızmaz mı bilemem. Ama ben onların yerinde olsam unuttuğum bir gerçeği hatırlatmasına ötürü kendisine teşekkür ederdim. Ne diyor Mehmet Dülger? AKP'yi iktidara getiren seçim istisnai bir seçimdi, tepki seçimiydi diyor. Bu ne demektir? Tepki oyları kalıcı değil, geçicidir demektir. Bir önceki seçimlerde AKP lehine olan tepki oyları bir sonraki seçimde AKP aleyhine olabilir demektir. Sözün özü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ağır toplarından Mehmet Dülger'in yaptığı bu hatırlatma, iktidardaki bütün politikacıların kulağına küpe olmalıdır. Yok ille de biz diğer partilerin başarısızlığı ve tepki oyları sayesinde iktidara gelmedik diyerek bildiklerini okumaya, toplumun bir kesimini sevindirirken büyük kesiminde tepki yaratacak icraatlarda bulunmaya devam ederlerse kendileri bilir. Şunun şurasına ne kaldı? Neye mi ne kaldı? Sandığın milletin önüne gelmesine. Her kesim erken seçim istiyor ama. Türkiye'de bugün itibariyle erken seçim istemeyenler kimler sorusuyla karşılaşsanız yanıtınız ne olur? Benimki şu olurdu, sadece AKP'liler. Bir başka deyimle AKP'li politikacılar ve şu ya da bu nedenle AKP'yi destekleyen azınlık. Diyeceksiniz ki AKP seçimde azınlığın oylarıyla mı 363 milletvekili çıkartarak tek başına iktidara geldi? AKP 363 milletvekilini AKP'li seçmenin verdiği oylarla çıkartmadı. Baraj sistemi sayesinde çıkarttı. Bu sayede tek başına iktidara geldi. Bırakınız %7.25 oranında oy alan Genç Parti'yi, sandıktan %9.54'lük oyla çıkan DYP kıl payı baraja takılmayıp meclise girebilmiş olsaydı, AKP'nin milletvekili sayısı 363 mu olurdu? Hayır. Peki ne olurdu? En azından 100 milletvekili eksilirdi. AKP'nin sandıktan %34'lük oy oranıyla çıkışına gelince, o işsizliğe, sefalete, açlığa son sloganının umuduyla AKP'ye yönelen işsiz, işçi yani asgari ücretli ve emekli gibi fakir fukara vatandaşların oylarının da katkılarıyla ortaya çıkan rakamdı. Bunun aksini düşünmek hayalperestliğin daniskası olur sanırım. Zaten yapılan son kamuoyu araştırmaları da AKP'nin oy oranının 25-26 civarında olduğunu gösteriyor. Vaziyet böyle olunca erken seçim istemeyenlerin sadece AKP'li politikacılar ve AKP'yi destekleyen azınlık olduğunu düşünmemek mümkün değil. Çoğunluk ne diyor? Erken seçim olmalı diyor. Nereden mi biliyorum? Her şey ortada. CHP erken seçim diyor, DYP erken seçim diyor, Anavatan erken seçim diyor, DSP erken seçim diyor, MHP erken seçim diyor, SHP erken seçim diyor, Genç Parti erken seçim diyor. Dolayısıyla bu partileri destekleyen vatandaşlar da erken seçim diyor. İşçi ve memur konfederasyonları ile emekli örgütleri ve bu kuruluşlara üye milyonlarca insan da cabası. Hadi bakalım, çoğunluk hangi taraf? Uzun sözün kısası, Türkiye'de AKP'lilerin dışındaki herkes erken seçim istiyor. Ama AKP'li politikacılar var olan gerilimi daha da tırmandırmak pahasına bir türlü buna yanaşmıyor. Niye? Bir daha tek başıma iktidarı zor görürüm. Bir yıl bir başkadır diye. Böylesi gerilim yaşanmadı. Askeri müdahalelere çanak tutan uygulamaların dışında Türkiye'de hiçbir iktidar döneminde böylesi gerilim yaşanmadı. Bir başka deyimle hiçbir iktidar herkesin ve herkesle kavgalı hale gelmedi. Ülkenin en önemli kurumlarıyla bu denli sürtüşmeye girmedi. Bunun en somut örneği AKP iktidarının Rumlara liman açma kararı ya da önerisiyle ilgili Genelkurmay Başkanı'ndan sonra Cumhurbaşkanı'na da bilgi vermediğinin ortaya çıkması ve de Başbakan'ın bu konudaki tavrıdır. Neden mi söz ediyorum? Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü gazetelerde büyük puntolarla yayınlanan şu çıkışından. Çankaya'ya mı soracağız? Ne Çankaya'ya ne de ilgili kuruluşlara hesap vermeyiz. Kusura bakmasınlar. Başbakan Erdoğan'ın Çankaya'ya mı soracağız sözüyle Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ne de ilgili kuruluşlara sözüyle de Genelkurmay Başkanlığı'nı kastettiğini anlamak için kahin olmaya gerek yok. Şimdi gelelim İktidar Partisi AKP'nin Grup Başkan Vekili Salih Kapısuz'un Rumlara liman açma önerisinin Genelkurmay Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'na bilgi verilmeden, görüş alınmadan Avrupa Birliği'ne iletilmesini yorumlama şekline. Medyaya göre Kapısuz bakın ne diyor. Her şey herkese haber verilmez. Herkes denilen kim? Sıradan birileri mi? Hayır. Peki kimler? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı ile Genelkurmay Başkanı. Bırakınız sorumluluk anlayışını, böylesi yakışıksızlık, böylesi nezaketsizlik görülmüş duyulmuş mu? Bir Avrupa ülkesi düşünün ki iktidardaki politikacıları bazı limanların sorunlu bir yabancı ülkeye açılmasını kararlaştırıp bunu öneri olarak AB nezdinde dünyaya duyuracak, o ülkenin cumhurbaşkanı ile sorunlu ülkelerde binlerce askeri bulunan silahlı kuvvetlerin komutanı, hatta ana muhalefet lideri bunu herkes gibi televizyonlardan, gazetelerden öğrenecek. Böyle bir ülke olabilir mi? Olursa ne mi olur? Yaratacağı sarsıntı karşısında 7.6'lık deprem solda sıfır kalır. Dedim ya bu iktidarın herkesi ve her kesimi karşısına aldığı, ülkenin en önemli kurum ve kuruluşlarıyla sürtüşme halinde olduğu, var olan gerilimi sona erdirmek yerine tırmandırdığı bir kez daha gözler önüne serildi. Ha, unutmadan, birileri hala farkında değil sanırım. Neyin mi? Kıbrıs gibi bazı konuların devlet politikası olduğunun, devletin de hükümetten ibaret olmadığının. Ne hesap veren var, ne de hesap soran. AKP'li politikacıların yerinde olsam bir an bile yitirmeksizin rezalete el koyardım. Hangi rezalete mi? İstanbul'daki trafik rezaletine. Neden mi el koyardım? İnsanlar açısından işkenceye dönüşen bu rezaletin AKP'li iktidardan edecek olan nedenlerden biri olacağından. Nasıl olur da ülkenin en büyük kenti bu kadar sahipsiz kalır? Nasıl olur da İstanbulluları çileden çıkartan, patlama noktasına getiren böylesi soruna ülkeyi yönetenler seyirci kalır? Bu ne iş bilmezliktir, bu ne vurdum duymazlıktır, bu ne umursamazlıktır? Trafik Arap saçına dönüyor, araçlar birbirine kenetleniyor, 15 dakikalık mesafe 5 saatte katlediliyor, insanlar çıldırıyor, itfaiye olay yerine bina kül olduktan sonra ulaşabiliyor. Hatta hastaneye ulaşamadan ambulansla can veriyor, uçaklar yolcuları yetiştiremeden kalmak zorunda kalıyor. Peki niye? Bitmek bilmeyen yol çalışmaları İstanbul'un otoyollarını ve caddelerini geçilmez hale getirdi diye. Günlerdir, haftalardır, aylardır değil, neredeyse 2 yıla yakın zamandır. O kadar yazılıyor, o kadar çiziliyor, ilgisiz ilgililerin, sorumsuz sorumluların umurunda değil. Yetti be! Böyle rezalet Avrupa'nın herhangi bir ülkesinin kentinde yaşansa, o kenti yönetenler makam odalarını boşaltmak zorunda kalır. Bizde ne hesap veren var, ne de hesap soran. Uyuyor musunuz beyler? Dedim ya, ülkeyi yöneten politikacıların yerinde olsam, İstanbul'un içine eden, milyonlarca İstanbulluyu dinamitten farksız hale getiren bu soruna yarını beklemeksizin el koyardım. Niçin mi yarını beklemeksizin? İstanbul'un oyları seçimlerin kaderini belirlediği, sandığın da milletin önüne gelmesine fazla zaman kalmadığı için. Hayret, rejimi savunan slogana nasıl kızılır? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye layıktır, layık kalacak sloganına belli ki çok sinirleniyor. Nereden mi belli? Bülent Ecevit'in cenaze töreninde sıkça tekrarlanan bu sözleri maç sloganı olarak niteleyerek şunları söylemesinden. Bunu kime söylüyorsunuz? Söylemenin ne alemi var? Bu his yaşanır. Bunun dışında bir şeyler yapanlar mı var? İlgili ilgisiz adeta maç izler gibi slogan atıp bağırıp çağıranlar var. Genelde cenaze törenlerinde slogan atılmasını ölüye saygı açısından hoş karşılamadığım gibi, Başbakan Erdoğan'ın Türkiye layıktır, layık kalacak haykırışını maçlarda atılan sloganlara benzetmesini de hiç mi hiç hoş karşılamadım. Halkın ülkesinin rejimine olan bağlılığını, ülkesinin rejiminin savunucusu olduğunu ifade eden bu sloganla stadyum tribünlerinden yükselen en büyük cimbom, başka büyük yok ya da ya ya ya şaşa şaşa Fenerbahçe çok yaşa sloganlarıyla ne alakası var? Burada söz konusu olan bir ulusun veya o ulusun bir bölümünün laiklik karşıtı faaliyetlerde bulunanlara, laikliği yok etme çabasında olanlara ilişkin uyarısı söz konusudur. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye layıktır, layık kalacak söylemi için bunu söylemenin ne alimi var diye soruyor. Çok alakası var. Niçin mi? Türkiye'de layık cumhuriyet karşıtı faaliyetler arttığı, Cumhurbaşkanından Genelkurmay Başkanı'na, ana muhalefet liderlerinden kuvvet komutanlarına, rektörlerden yüksek yargı üyelerine, barolardan sivil toplum örgütlerine kadar irticai tehdit tırmanıyor, layıklığın içi boşaltılmak isteniyor, cumhuriyete yönelik tehlike büyüyor şeklinde uyarılarda bulunmayı sürdürdükleri için. Layıklığa, layık cumhuriyete yönelik tehditlerden, tehlikelerden söz edenler cumhuriyetin en önemli kurumlarıdır. Ülkenin Cumhurbaşkanı, ülkenin silahlı kuvvetleri, ülkenin ana muhalefet lideri, ülkenin muhalefet liderlerinin dahi var olduğu, dikkat çektiği bir tehdide, tehlikeye karşı halkın suskun kalması düşünülebilir mi? Hayır. O nedenle ben Recep Tayyip Erdoğan'dan layık Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak halkın Türkiye layıktır, layık kalacak haykırışını tepkiyle karşılamasını değil, alkışlamasını ve desteklemesini beklerdim. Az daha unutuyordum. Neyi mi? Haykırmayı. Türkiye layıktır, layık kalacak. Yoksul insan sayısı patladı. Farkında mısınız bilmem, belediyelerin ve hayırseverlerin kurduğu iftar çadırları talebi karşılayamaz hale geldi. Yani çadırlarda iftar açan vatandaşların sayısında patlama yaşandı. Bunun böyle olduğu gazete sayfalarına yansıyan fotoğraflardan, televizyon ekranlarına getirilen görüntülerden açıkça belli. Ramazan dolayısıyla yurdun dört bir yanında kurulan iftar çadırlarının tıka basa dolması neyin göstergesidir? Yoksul insan sayısının giderek arttığının. Başka, iktidardaki politikacıların seçim meydanlarında verdikleri sözün lafta kaldığının. Hangi sözün mü? Kendilerini iktidara taşıyan şu sözün. Açlığa ve yoksulluğa son. Kesinlikle abartmıyorum, var olan gerçekten söz ediyorum. AKP'ye iktidar yolunu açan açlığa ve yoksulluğa son vaadidir. Ve bu vaat 4 yıla yakın süredir yerine getirilmemiştir. Ekonomistlere göre yerine getirilecek adımlar da atılmamıştır. Aksi olsaydı bugün iftar çadırlarının, aş evlerinin önünde sonu görünmeyen kuyruklar oluşmaz. Bazıları şunu diyebilir, çadırlarda oruç açanların aş evlerinden sahurluk alanların hepsi de yoksul mu? Yapılan araştırma sonuçlarına göre %80-85'e yakını yoksul. Cebinde parası olan gidip saatlerce iftar çadırı önünde bekler mi? Evinde tencereler dolusu yemeği olan gecenin bir vakti elinde kapkaçak aş evinin yolunu tutar mı? Gözcünün birkaç gün önceki sayısına yer alan haberden de anımsayacağınız üzere, bırakınız işsizleri, işçisiyle yani asgari ücretli, memuruyla, emeklisiyle insanlar Ramazan hiç bitmese de karnımız hep doysa diye dua ediyor. Niçin? Açlık ve yoksulluk sınırları altındaki maaşları karınlarına doyurmaya yetmediği için. Açlıktan ve yoksulluktan kurtulacakları umuduyla oy verdikleri politikacılar tarafından kaderlerine terk edildikleri için. Ekonomide rekor büyümeymiş. Vatandaşın cebi rahatladıymış, yoksul sayısı azaldıymış. Hadi oradan. Bazılarının yok saydığı tehdit. İktidardaki politikacılardan bazıları irticai tehdit uyarılarına şu cevabı veriyor. Böyle bir tehdit yok. Nedir irticai tehdidin akla getirdiği? Laik cumhuriyet karşıtı faaliyetler, uygulamalar. Biraz gerilerden günümüze Türkiye'de olup bitenleri şöyle bir anımsayalım. Devrim kanunları anayasadan çıkarılmak istendi. Turistik bölgelerde bile içki yasağı gündeme getirildi, bazı yerlerde uygulandı. Zinanın hapislik suç olması girişiminde bulunuldu. Her hastaneye mescit yapılması, imam atanması planlandı. Rektörler türbana selam duracak nutukları atıldı. Türban kararını ulemanın vermesi gerektiği savunuldu. Türban yasağı kararı için Danıştay üyesi öldürüldü. Harem selamlık uygulamasına gidildi. Ders kitaplarına abdest suyunun methi ve hurafeler girdi. Tarikat şeyhinin rüyası resmi işlem gördü. Toplumsal yaşam dine göre şekillendirilmeye başladı. Uçaklarda haram diye alkollü içki verilmedi. Bazı TV ve radyolardan şeriat propagandası yapılır oldu. Linç edilerek öldürmeler baş gösterdi. Bikinili kızlar plajlarda hakarete uğradı, tartaklandı. İşe alma sınav kağıtlarına dini sorular yer aldı. Folklorcu ilkokul kızları resmi törene türbanla çıkarıldı. Anayasadan taviz vermeyen Cumhurbaşkanı'na saldırılar başladı. Cumhuriyet'in kalesi TSK'yı yıpratma kampanyaları düzenlendi. Bu sıraladıklarımız aklımıza ilk gelenler. İyice düşündüğümüzde layık Türkiye Cumhuriyeti'ne önceleri esamesi okunmayıp sonradan var olan bu türden pek çok şeyi anımsarız. Şimdi soruyorum, bu gibi faaliyetlerin, uygulamaların layık Cumhuriyet'in değerlerine, niteliklerine, ruhuna aykırı olmadığı söylenebilir mi? Şayet söylenemezse Türkiye'de rejim karşıtı faaliyetler, laik cumhuriyetle bağdaşmayan uygulamalar, girişimler, planlamalar var demektir. Bunun anlamı da irticai tehdittir. Ve de aklı başında herkese göre Türkiye artık ayyuka çıkan bu tehditle karşı karşıyadır. Koyun gütmek mi? Erken seçim isteyenlere sinirlenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bakın ne diyor. Hayatında iki koyun gütmemiş olanlar erken seçim istiyor. Doğrusu çok şaşırdım. Neden mi? Koyun gütmekle erken seçim istemenin ne alakası olduğunu anlayamadığımdan. Niye mi anlayamadım? Sözü edilen seçim koyun gütme seçimi değil, ülke yönetme seçimi diye. Ha, çobanlar arası bir seçim vardır da bu seçimin zamanından önce yapılması isteyenlere, karşıt görüşteki çobanlar hayatında iki koyun gütmemişler, erken seçim istiyor diyebilir. O zaman hiç de şaşırmam. Ama bu seçim işi koyun gütmek olanları kapsayan bir seçim olmadığına, seçime katılacaklar çobanlar değil, her kesimden, her meslekten insanlar olduğuna göre Tayyip Bey'in bu sözleri karşısında şaşkına dönmemek, hayrete düşmemek mümkün değil. Tayyip Bey ne düşünür bilemem ama ben layık Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak koyun gibi güdülmek yerine insan gibi yönetilmeyi isterim. Tabii ki sadece koyun gütmeyi bilenler tarafından değil, her alanda bilgili, her konuda bilinçli ve her açıdan çağdaş politikacılar tarafından. Geçimlerini çobanlık yaparak sağlayan, protein kaynağı etten, şifa kaynağı süte, afiyetle yediğimiz peynirden üzerimizdeki yünlü giysilere kadar büyük katkıları bulunan, o vefakar ve cefakar insanlarımızın yaptığı elbette saygı duyulacak bir iştir. Ama onlar o işin ehlidir. Dedim ya, küçük ve büyükbaş hayvanları ilgilendiren koyun gütme ile insanları ilgilendiren erken seçim istemenin ne alakası olduğunu anlayabilmiş değilim. Bunu söyleyen falanca ya da filanca kişi olsa neyse de bunu söyleyen başbakan. Demek ki Sayın Erdoğan ve onunla aynı görüşte olanlara göre benim bu sütunda erken seçimden söz etmeye hakkım yok. Niçin mi? İki koyun gütmeyi bilmediğim için. Allah Allah, bakalım daha neler duyacak, neler göreceğiz. Sabır taşı olsa çatlardı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sınır ötesi operasyona karşı çıkan ABD'ye şu mesajı verdi. Sabrımızın da sınırı var. Doğrusu ne sabır varmış. Ne demek mi istiyorum? Tayyip Bey'in sabrı sabır taşından da dayanıklı çıktı demek istiyorum. Bunu da nereden mi çıkarttım? Başbakanın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütüne karşı sınır ötesi operasyon gerçekleştirmesine karşı çıkanlara son 3 yılda 3. kez aynı uyarıda bulunuyor olmasından. Dedim ya ne sabır varmış. Sabır taşı olsa çoktan çatlardı ama Recep Tayyip Erdoğan'ın sabrı bir türlü taşmadı. Diyeceksiniz ki başbakanın sabrının taşması için daha kaç şehit vermemiz gerekiyor. Orasını bilemeyiz. Bildiğimiz bu sabır işinin bir de endişe verici yönü olduğudur. Hangi yönü mü? Sabrımızın da sınırı var uyarısının hedefi olanlarda bağışıklık yaratabileceği yönü. Bu da ne demek mi? İkide bir tekrarlanıp durulan bu uyarı nasıl olsa lafta kalıyor. O sabrın taşacağı falan yok düşüncesiyle artık ciddiye alınmayabilir demek. Sayın Başbakan her ne kadar ciddiyetle söylüyor olsa dahi. O nedenle Recep Tayyip Erdoğan'a önerimiz artık sabrımızın da sınırı varı bundan böyle tekrarlamaması. Şayet sözünü ettiği sabırı hiç taşmayacak türden ise bu konudaki uyarılarını başka sözcükler kullanarak sürdürmesidir. Niçin mi? Hem sınır ötesi operasyona karşı çıkan Amerikalı politikacıların durumu biraz ciddiye alması hem de 6 ayda 100 evladını bölücü teröre kurban verdiği için sabrı çoktan taşan Türk ulusunun daha fazla çileden çıkmaması için. Erdoğan doğru söylüyor ama. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yapamayacaklarını vaat edenler siyasette yoklar diyor. Doğru söylüyor. Seçim meydanlarında yerine getiremeyecekleri vaatlerle halkın oy olarak iktidar olanlar bir sonraki seçimde boylarının ölçüsünü alıyor. Kimi muhalefete dönüyor, kimi parlamentonun dışında kalıyor. Geriye dönüp baktığımızda bunun hep böyle olduğunu anlarız. O nedenle Tayyip Bey'in dediği doğrudur ve de her politikacı bunun bilincinde olmalıdır. En başta AKP'li politikacılar. Ne demek mi istiyorum? Başbakanın önceki iktidarlara yönelik bu sözleri bugünkü iktidar için de geçerlidir demek istiyorum. Yani Sayın Erdoğan ve partili arkadaşları açısından. Çünkü vatandaş kimseye kara kaşın kara gözü için oy vermiyor, kimseye gönlünü hoş etmek için iktidara taşımıyor. AKP'li bazı politikacılar diyecektir ki, biz boş oturmuyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, ancak bir farkla, vaat ettiklerinden çok vaat etmediklerini yapmaya çalışıyorlar. Seçim meydanlarında halktan oy isterken hiç sözünü etmedikleri şeyleri. Neydi? AKP'ye iktidar yolunu açan öncelikli vaat, işsizliğe, yoksulluğa, açlığa son. Sonuç ne oldu? İşsizlik de, yoksulluk da, açlık da arttı. Peki niçin? CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın deyimiyle AKP'li politikacılar başka işlerle uğraşmaktan, ona buna laf yetiştirmeye çalışmaktan, önüne gelene meydan okumaya kalkışmaktan, bu sorunlara zaman ayırmaya fırsat bulamadığı için. Neticede şu ya da bu gerekçeyle ancak var olan gerçek AKP iktidarı döneminde de işsizliğin, yoksulluğun, açlığın, ekonomistlerin de sıkça işaret ettiği üzere düşüşe değil tırmanışa geçtiğidir. Neyse diyeceğim o ki Recep Tayyip Erdoğan'ın yapamayacaklarını vaat edenler siyasette yoktur görüşü doğrudur. Tabii ki şöyle olması gereken devamıyla birlikte yok olmaya da devam edecektir.